Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 12. Ayrım. 9. Bölüm. Rourke binadan dışarı çıktığında, Peabody'yi bir elinde alan Kitty, diğer eli çocuğun koluna yapışmış bir halde gördü. Rourke genç kızın çocuğu yanında tutmakla akıllılık ettiğini düşündü. Oğlanın yüzündeki ifadeden, cebindeki 4 krediyle pek oralarda takılmak istemediği belli oluyordu. En azından üniformalı bir polisle. Biraz önce gördüğü sahneyi zihninden atmaya zorladı kendini. Önündekine konsantre olmak zorundaydı. ''Çok meşgul görünüyorsun Peabody.'' ''Peabody, evet.'' diyerek derin bir nefes verdi. Kendini hiç rahat hissetmediği belli oluyordu. ÇKS'nin çok hızlı olmadığı bir gerçek. Sabırsızca binaya baktı. Eğer Eve, alan kiti istemişse, bu orada koruma altına alınması ve araştırılması gereken bir cinayet mahalli var demekti. Oysa kendisi çocuk bakıcılığına mahkum edilmişti. Sanırım bu ufaklığı tekrar içeri götüremem. O yüzden kitini teğmene iletebilirsen, ben çocukla ilgilenirim Peabody. Peabody'nin gözleri minnetle parladı. Bu çok iyi olur. İncelikten uzak bir telaşla çocuğu Rourke'a teslim etti. Onu sakın kaybetme diye uyardı ve hızla içeri girdi. Rourke'la oğlan birbirlerini süzdüler. Ben senden daha hızlıyım dedi Rourke, oğlanın niyetini anlayarak. Ayrıca senden çok daha deneyimliyim. Çömelerek yavru kedinin kulaklarının arkasını kaşıdı. Kedinin adı ne? Uyuşuk. Rourke dudaklarının bir gülümsemeyle kıvrıldığını hissetti. Yedi cücelerin en akıllısı sayılmaz ama kalbi en temiz olanıdır. Peki senin adın ne? Ufak çocuk dikkatle Rourke'u inceledi. Onun hayatındaki yetişkinler için Pamuk Prenses sadece mutluluk veren bir uyuşturucuydu. Kevin diye cevap verdi ve uyuşuk adamın onu okşayan parmaklarının arasında hoşnut sesler çıkarmaya başlayınca biraz rahatladı. Seninle tanıştığıma memnun oldum Kevin. Ben Rourke. Adamın kendi elini sıkmak üzere elini uzattığını gören Kevin kıkırdadı. Ben de memnun oldum. Çocuğun kıkırdarken çıkardığı tatlı ses Rourke'un içini rahatlattı. Sence uyuşuk aç mıdır? Belki. Biraz ileride bir sokak satıcısı var. Hadi oraya gidelim. Soya sosislerini seviyor. Kevin, Rourke'un yanında sekerek yürümeye başladı. Şansına inanamıyordu. Açık gri gözleriyle yüzündeki simsiyah çürük tezat oluşturuyordu. İyi bir damak zevki olanların tercih edebileceği tek mantıklı seçim. Çok süslü konuşuyorsun. Bu insanları söylediğin şeylerin senden daha önemli olduğuna inandırmak için çok iyi bir yoldur. Oğlanın elini hafifçe tuttu ve yemek aracına ulaşıncaya kadar bırakmadı. Kevin mutlu bir şekilde yürümeye başlamıştı. Soyalı sosislerin ve kuşbaşı hindili böreklerin sıcak sıcak tüttüğü aracın yanına gelince parmak uçlarında zıpladı. Tezgahtar kadın Kevin'i itmeye çalışırken ''Sana buraya gelmemeni söylemedim mi?'' dedi. Oğlan beceriyle onun ulaşabileceği alanın dışına çıkınca da sinirlendi. ''Pis küçük çocuklar için bedava yiyecek yok burada.'' Uzanıp uzun saplı bir çatalı eline aldı ve oğlana doğru salladı. ''Buraya gelmeye devam edersen o çirkin kedini parçalar, ciğerlerini kızartırım.'' ''Param var.'' Kevin elindeki yavru kediye daha sıkı sarıldı ama yerinden de kıpırdamadı. Midesi sinir ve açlıkla gurulduyordu. ''Ya, evet, ben de altın yumurtluyorum. Git başka yerde dilen, yoksa diğer gözünü de ben morartırım.'' Rourke öne çıkıp bir elini Kevin'in omzuna koydu ve tezgahın başındaki kadını buz gibi bir bakışla geriletti. ''Ne istediğine karar veremedin mi Kevin? Bu kadın uyuşuğun ciğerini kızartacağını söyledi.'' ''Sadece şaka yapıyordum.'' diye sırıttı yemek arabasının sahibi kadın. Dişlerini gösteren sırıtışı en basit diş sağlığı bilgisinden bile yoksun olduğunu belli ediyordu. ''Her zaman bu mahallenin çocuklarıyla önce şakalaşır, sonra da onlara yiyecek bir şeyler veririm.'' ''Sen bu çocukların peri büyük annesisin yani. Bize yarım düzine soyalı sosis, 3 tane patates kızartması, birkaç tane meyve kebabı, 1 torba simit, 2 tane de en büyüğünden içecek ver. Ne dersin Kevin? Köpüklü portakal şöleni.'' diyebildi Kevin. Bu müthiş ziyafetin düşüncesi bile başını döndürmüştü. ''2 tane de ondan. Birkaç tane de çubuk çikolata. Evet efendim, hemen. Tezgahtar Kevin'a intikam dolu bir bakış atarak istenenleri hazırlamaya girişti. Bu arada Kevin'in gözleri ve ağzı açık Rourke'a baka kalmıştı. Başka bir şey ister misin diye sordu Rourke cebinden bozuk kredileri çıkarırken. Kevin yalnızca hayır anlamında başını sallayabildi. Ömründe bu kadar yiyeceği bir arada görmemişti. Uyuşuk, kokuların etkisiyle vahşice miyavlıyordu. İşte, Rourke kutudan bir sosisli sandviç alarak Kevin'in eline verdi. Şimdi bunu al, Teğmen'in aracına git ve beni orada bekle. Tamam. Kevin araca doğru döndü, üç adım attı ve yüzünü tezgahtar kadına dönerek Rourke'un kalbini ısıtacak kadar çocukça bir şey yaptı. Tezgahtar kadına dilini çıkardı ve koşarak uzaklaştı. Rourke, kadının yapışkan sohbetini aldırmadan yiyecek dolu kutuyu aldı. Elindeki kredileri kasaya doğru fırlattı ve yükselen buharların arasından kadına baktı. Birine zarar verecek ruh halindeyim. Çocuğun yanımızda olduğuna dua et, yoksa şu anda ayakta duruyor olmazdın. Ama o çocuğa bir daha elini sürersen, bundan haberim olur. O zaman da mangalın üzerindeki kedinin ciğeri olmaz. Anlaşıldı mı? Evet efendim, kesinlikle. Evet. Kadının parmakları bozuk kredileri sayıyordu ama tedbirli gözleri Rourke'un üzerindeydi. Çocuğun babası olduğunu bilmiyordum. Onun buradaki sokak çocuklarından biri olduğunu sanıyordum. Buradakiler sıçanlardan beter, çöpleri karıştırıyorlar, doğru düzgün insanların hayatlarını kirletiyorlar. Sana şu şekilde söyleyeyim. Rourke bir eliyle kadının bileğini yakaladı. Bileği kuru bir dal parçası gibi kırmamak için kendini zor tutuyordu. Buradan çocuğun beni beklediği yere ulaşmam 30 saniye sürer. Oraya vardığımda bu tarafa bakacağım. Seni burada görmek istemiyorum. Burası benim köşem. O zaman kendine bir başka köşe bulmanı tavsiye ederim. Rourke kadına baktı ve kutuyu aldı. İki adım atmamıştı ki yemek aracının hareket ettiğine dair mekanik sesler duydu. Bu içinde küçük bir tatmin duygusu yarattı. Daha büyük tatmini ise Kevin'i Eve'in aracının tepesinde, kedisi yanında her biri yarım sosisli yerken bulduğunda hissetti. Rourke onlara katıldı ve kutuyu kendisiyle oğlanın arasına koydu. Dal bakalım kutuya. Kevin'in eli kutuya uzandı. Sonra sanki bu işte bir numara varmışçasına korkarak aniden elini geri çekti. İstediğimi alabilir miyim? İstediğin kadar yiyebilirsin. Rourke uzanıp bir kızarmış patates aldı ve yemek aracının gittiğini fark etti. O kadın her zaman bu kadar berbat mı davranıyor? Hı hı. Büyük çocuklar ona cadaloz diyor. Onları dövmek için droid çağırıyor. Ayrıca aracında elektrikli zaplayıcı var. Ama senden korktu. Üstelik sen bir şey çalmaya bile kalkmadın. Rourke başka bir patates aldı ve Kevin'in çubuk çikolataları yiyişini seyrederken sadece bir kaşını kaldırdı. Yaşam, diye düşündü. Bazıları için en güzel şeyi sona saklama riskini alamayacağı kadar belirsiz. Bana Teğmen Dallas'ı beklemeni isteyen adamdan bahset bakalım. Sadece bir adamdı. Kevin başka bir sosisli sandviçe uzandı ve onu ikiye böldü. Küçük çocuk ve kedi aynı vahşi iştah ve incelikten uzak davranışlarla yemeklerini yediler. İki devriye arabası sirenlerini çalarak köşeyi döndüğünde Kevin donup kaldı. Devriyelerin ardından New York polisinin olay yeri aracı geliyordu. ''Seninle uğraşmayacaklar,'' dedi Rourke alçak sesle. ''Sen de polis misin?'' Rourke'un yüksek sesli kahkahası karşısında Kevin şüpheyle gülümsedi. Polisler yanlarından geçip giderken elini uzatıp tekrar Rourke'un elini tutmak istedi. Ama adamın kendisini korkak sanmasını istemiyordu. Rourke'a biraz daha yanaşarak rahatlamaya çalıştı. Adam çok güzel kokuyordu. Neredeyse yanlarındaki yiyecekler kadar güzel. Rourke içini çekerek oğlanın saçlarını okşadı. ''Buna ihtiyacım vardı,'' dedi. Berbat bir sabahtan sonra güzel bir kahkaha atmaya yani. ''Kevin, ben büyümüş bir sokak çocuğuyum. Al, biraz içeceğinden iç de boğazın yıkansın. Yoksa yediklerinle boğulacaksın.'' ''Tamam.'' Kevin içeceğini eline alarak portakal suyundan içti. O adam da senin gibi konuşuyordu. Nasıl? Bilirsin işte,
şarkı söyler gibi. Kelimeler bir alçalıyor, bir yükseliyor.
Ağzına bir avuç dolusu patates kızartması attı. İrlanda'nın dışında her zaman tanınırsın diye mırıldandı Rourke. Neye benziyordu?
Bilmem. Uzun boyluydu galiba.
Genç mi, yaşlı mı? Kevin, mutlu bir geğirtinin ardından omuz silkti.
Çok sıcaklamış olmalı.
Neden böyle düşünüyorsun?
Üzerinde uzun bir palto vardı, başında da bir şapka. Ayrıca kaşkol gibi bir şey ve eldivenler. Çok ter kokuyordu.
Kevin burnunu tuttu, gözlerini devirdi ve kıkırdayarak bir şeyler daha yemek için kutuya uzandı. Gözlerini kapat, diye emretti Rourke. Kevin söylediğini hızla yapınca az kalsın gülümseyecekti. Nasıl bir ayakkabı giyiyorum? Bakmak yok.
Siyah. Çok parlaklar ve yürürken hiç ses çıkarmıyorlar.
Aferin. O adam ne giyiyordu?
Onlar da siyahtı. Yanında kırmızı şeritler vardı, topukluydu. Büyük çocukların her zaman istediği gibi. Biraz yıpranmışlardı. Yıpranmış olunca daha iyi oluyorlar.
Tamam. Benim gözlerim ne renk?
Mavi. Masmavi. Resimlerdeki gibi.
Onun gözleri ne renkti?
Ben yeşil sanırım. Yeşil gibi ama uyuşuğunki gibi değil. Belki yeşildiler ama acımasız bakıyorlardı. Senin cadaloz karıyla konuştuğundaki gibi acımasız değildi ama onun gözleri daha korkmuş gibi acımasız bakıyordu. Bu daha kötü çünkü korkunca daha kötü vuruyorlar.
Kesinlikle öyle diye mırıldandı Rourke ve bir kolunu Kevin'in omuzlarına attı. Bu çok güzel oldu. Bunu duysa Teğmen Dallas senin iyi bir polis olacağını söylerdi. Kevin tekrar geğirdi. Başını hayır anlamında salladı.
Berbat bir iş.
Çoğunlukla diye onayladı Rourke. Gözünü kim morarttı Kevin? Rourke oğlanın kendini birkaç santim geri çektiğini hissetti.
Bir şeye çarptım.
Ben de senin yaşında aynı problemle karşılaşırdım.
Annen seni arıyor mudur? Hayır. Geç saatlere kadar çalışıyor. O yüzden hep uyuyor. O uyurken etrafında gezersem kızıyor.
Rourke yavaşça çocuğun çenesini tutup gözleri buluşana kadar kaldırdı. Jenny'yi kurtaramadım diye düşündü. Bununla yaşayabilirdi. Ama her yerde kayıp çocuklar vardı.
Burada onunla birlikte kalmak istiyor musun?
Kevin'a göre adamın yüzü bir meleğinkine benziyordu. Bir videocu da ekranda gördüklerini.
Gidecek başka bir yerim yok ki.
Sana sorduğum bu değil, dedi Rourke yavaşça. Burada kalmak mı istiyorsun, yoksa ÇKS ile gitmek mi? Kevin sertçe yutkundu.
ÇKS'de seni bir kutuya koyup satıyorlar.
Hayır, öyle yapmıyorlar. Ama öyle göründüğünü biliyordu Rourke. O da çocukken sistem yerine babasının yumruklarını tercih etmişti.
Peki, bambaşka bir yere gitmek ister misin? Seninle gelebilir miyim? Senin için çalışırım.
Belki günün birinde olabilir. Rourke bir elini çocuğun saçlarında gezdirdi. Senin hoşlanabileceğin bazı kişiler tanıyorum. Eğer sen de istersen, senin onlarla kalmanı sağlayacak bir şeyler ayarlayabilirim. Onlarla kalıp kalmak istemediğini bir süre düşünebilirsin.
Uyuşuğun da gelmesi gerekiyor.
Kevin, mutsuz gözlü annesinden vazgeçebilirdi ama kedisinden vazgeçemezdi. Elbette. Kevin, dudağını ısırdı ve başını binaya doğru çevirdi.
Tekrar oraya gitmek zorunda değilim, değil mi?
Hayır. Para, özgürlüğü ve seçenekleri satın alabildiği sürece kesinlikle böyle bir zorunluluğu yoktu. Oraya gitmek zorunda değilsin. İyim sokağa çıktığında Rourke'la küçük çocuğun hala orada olduğunu görünce şaşırdı. Biraz da sinirlendi. Sokakta biraz ileride bir kadınla konuşuyorlardı. Kadının mavi takım elbisesinden, beline astığı elektrikli zaplayıcıdan ve yüzündeki ekşi ifadeden bu bölgede çalışan sosyal görevli olduğu anlaşılıyordu. İyim içinden neden çocuğu alıp götürmüyor diye sordu. Ceset dışarı çıkartılıp morga transfer edilmeden önce Rourke'la çocuğun buradan gitmesini istiyordu.
Torbalanan bütün kanıtlar paketlendi Dallas.
Peabody yanına gelmişti. Şimdi kurbanı çıkarıyorlar. İçeri gir ve onlara 5 dakika beklemelerini söyle. Eve, kocasına doğru yürümeye başladı. Sosyal görevlinin yanında oğlanla uzaklaştığını görünce rahatladı. Onu şaşırtan ufaklığın dönüp Rourke'a öldürücü bir gülücük göndermesi ve el sallaması oldu. J.K.S. her zamanki gibi geç kalmış. Bir sürü ihmal edilmiş çocuk var ve bu bazıları için sadece görev anlamına geliyor. Rourke karısına döndü ve onu uzun uzun öptü. Bazıları da yollarını kendileri buluyorlar. Eve, şu anda görevdeyim diye mırıldanarak arkasına bakıp izlenip izlenmediklerini kontrol etti. Bir taksiye binip eve gitmelisin. Ben de birazdan evde olacağım ama önce halletmem gereken bazı... Beklerim. Eve git Rourke. O öldü Eve. O torbanın içinde aşağıya indirdikleri Jenny olmayacak. Sadece daha önce onu içinde barındıran şey olacak. Tamam. Kalın kafalı olmaya devam et. Tele bağlantısını çıkardı. Kurbanı getirin. Yine de onun dikkatini başka yöne çekebilmek için elinden geleni yaptı. Peki, sosyal görevliyle ne konuşuyordun? Kevin'a bakıcı aile olabilecek birilerini öneriyordum. Ya, Richard DeBlas ve Elizabeth Barrister ona bakabilirler. Rourke, karısının iki kaşının kalkmasını seyretti. Kızları öldürüleli yaklaşık bir yıl oldu. O zamandan beri aileyi yiyip bitiren kanserle uğraşıyorlar. Elizabeth bana Richard'la evlat edinmeyi düşündüklerinden bahsediyordu. Rourke'la DeBlas dosyası sırasında tanışmışlardı. Eve, kaybı ve kazancı düşündü. Hayat devam ediyor sanırım. Rourke, morg ekibinin ceset torbasını dışarı taşıdığını gördü. Başka bir seçenek var mı? Oğlanın bir yere ihtiyacı var. Annesi onu dövüp duruyor etrafında olduğu zaman. 7 yaşında, en azından öyle olduğunu sanıyor. Doğum gününü bilmiyor. ÇKS'ye ne kadar bağışta bulundun diye sordu Eve kuru bir sesle ve bu Rourke'u gülümsetti. Oğlana bir şans verecek kadar. Eve'in saçına dokundu. Sokaklarda kaybolmuş bir sürü çocuk var Eve. Bunu kişisel deneyimlerimizden biliyoruz. Eve, eğer bu işe karışırsan çok üzülürsün dediyse de sonunda kabullenerek içini çekti. Sen zaten kararını vermişsin. Ben ne söylesem boş. Çok güzel bir gülüşü vardı, diye ekledi. Kesinlikle. Onu sorgulamam lazım. Virginia'ya gidecekse listemde ona öncelik vermeliyim. Ona ihtiyacın olacağını sanmıyorum. Bana bildiği her şeyi söyledi. Sana mı söyledi? Eve'in dudakları gerilmiş, gözleri sertleşmiş ve parlamaya başlamıştı. Rourke, karısına hem beğeni hem de saf bir arzuyla bakarken onun polis bakışı diye düşündü. Onu sorguladın mı? Ne diyorsun sen? Onu açık bir dosya hakkında sorguya mı çektin? Yaşı küçük bir çocuğu, ailesinin izni veya ÇKS görevlisi olmadan sorguladın mı? Bunu yaparken ne düşünüyordun? Küçük bir çocuğu ve bir zamanlar sevdiğim bir kızı. Eve nefes alıp vererek tepesine çıkan öfkeden kurtulmaya çalıştı. Kaldırımın üzerinde iki kere aşağı yukarı yürümek biraz sakinleşmesini sağlamıştı. Biliyorsun ki senin öğrendiklerini kullanamam. Eğer çocuk seninle konuştuğunu söylerse ikimizin de başı derde girer. Dosyadan sorumlu dedektifle evlisin. Bir numaralı şüpheli senin yanında çalışıyor. Senin dostluğuna ve sadakatine güveniyor. Çocuğun söylediği her şeyi lekeledin. Böyle düşüneceğini biliyordum. O yüzden bütün konuşmayı kaydetmeyi akıl ettim. Rourke cebinden küçük bir kayıt cihazı çıkardı. İstersen bunu kanıt olarak alabilirsin. Üzerinde oynama yapmaya vaktim olmadığına sen şahitsin. Küçük bir çocukla açık bir cinayet dosyası hakkında yaptığın konuşmayı kaydettin. Eve teslim olmuş gibi ellerini yukarı kaldırdı. Buna inanamıyorum. Bir şey değil diye cevap verdi Rourke. Ben de bunu kanıt olarak almaya pek gönüllü olmayabileceğini düşündüm. Yine de bunu bir şekilde yasaya uydurabileceğinden eminim. Ancak yok sayacak kadar dikbaşlı olduğunu sanmıyorum. Eve dişlerini gıcırdatarak kayıt cihazını kocasının elinden alıp cebine attı. Bulabildiğim ilk fırsatta, emin ol ilk fırsatta, şehre gelip senin yönetim kurulu toplantılarından birini basacağım. Sevgilim, senin için kapım her zaman açıktır. Senin milyar dolarlık bir anlaşmanı bozduğum zaman gülümseyerek aynı şeyleri söyleyip söyleyemediğini göreceğiz. Eğer bunu yaparken seni seyredebileceksem her şeye değer. Gülümseyerek cebinden bir şey çıkardı ve karısına uzattı. İşte sana bir çubuk çikolata sakladım. İnan ki çok da kolay olmadı. Eve kaşlarını çatarak baktı. Beni şekerle kandırabileceğini mi zannediyorsun? Zayıf noktalarını biliyorum. Eve çikolatayı aldı, paketini açıp ısırdı. Sana hala kızgınım. Perişan oldum. Eve çikolatadan bir ısırık daha aldıktan sonra "Of, kes sesini. Seni eve götürüyorum." dedi. "Ve ben Somerset'le konuşurken sen karışmayacaksın. Eğer konuşmayı dinlersen Kevin'in tarif ettiği adamın Somerset olmadığını göreceksin. Bilgi için teşekkürler ama ben bildiğim gibi yapacağım işimi." Nefesi çikolata kokan 7 yaşındaki bir çocuğun söylediklerini kumandana kabul ettirebilme şansım Times Meydanı'nda çıplak dans etme olasılığımdan daha az. "Eğer Times Meydanı gözünü korkutuyorsa," diye başladı Rourke, "belki evde çıplak dans ederek pratik yapmalısın." "Of, kıçımı ye. Sevgilim, çok isterdim ama şu anda görevdesin. Gir şu arabaya." Eve bir eliyle de Peabody'ye gelmesini işaret etti. Üniformalı yardımcısı kör ve sağırmış gibi davranmaya çabalıyordu. "Lütfen Eve, herkesin ortasında bana böyle sevgi gösterileri yapmayı kesmek zorundasın. Benim korumam gereken bir adım var. Şimdi sana bir sevgi gösterisi yapacağım. Bir hafta topallayarak gezeceksin." "Bak, şimdi çok heyecanlandım." Rourke gülümseyerek aracın ön yolcu kapısını açtı ve Peabody'ye oturmasını işaret etti. "Ben neden arkada oturmuyorum?" dedi Peabody. Orası daha güvenli diye düşünüyordu. Genç kız önünden kaçarken, "Yo, hayır, ısrar ediyorum. Seni hırpalamaz büyük bir ihtimalle," diye mırıldandı Rourke kulağına. "Teşekkürler, çok teşekkürler." Rourke arka koltuğa yerleşirken Eve, "Seni Kodes'e atmadığıma şükret," diye söyleniyordu. "Şükrediyorum, hem de hiç durmadan." "Gülüyor musun Peabody?" diye bastırdı Eve yola çıkarlarken. "Hayır efendim, bu şey, alerji. Evli çiftlerin tartışmalarına alerjim var da." "Eve, bu evli bir çiftin tartışması değil. Öyle bir tartışmaya girdiğim zaman sana haber veririm," diyerek elindeki son çikolatayı Peabody'ye uzattı. "Bunu ye ve çeneni tut." "Elbette." Eve'in gözleri dikiz aynasında Rourke'la buluştuğunda hala siniri geçmemişti. Somerset'in bu sabah nerede olduğunu kanıtlamak için bir şahidi olsa iyi olur. Somerset'in şahidi yoktu ve Eve'in elinden saçını başını yolmaktan başka bir şey gelmiyordu. "Ne demek dışarı çıktım? Her zamanki gibi sabah saat 5'te kalktım ve sabah işlerimi halletmek için dışarı çıktım. Bu sabah pazar kurulduğu için geri döndüm, araçlardan birini aldım ve Özgür Çağcıların pazarına taze meyve sebze almaya gittim." Eve, ana oturma odasındaki koltuklardan birinin kenarına oturdu. "Sana evden dışarı çıkmamanı, hiçbir yere yalnız gitmemeni söylemedim mi?" "Günlük rutin işlerim için emir almam Teğmen. Eğer beni dinlememeye devam edersen, senin günlük rutin işlerin, o kemikli kıçının fazlasıyla ilgi çekeceği grup halinde duş alma eylemleriyle başlayacak." Adamın çene kasları titredi. "Kabalığınız hiç hoşuma gitmiyor. Ben de senin durmadan şikayet etmenden hiç hoşlanmıyorum. Ama birbirimize tahammül etmek zorundayız. Bu sabah saat 9 sıralarında Batı 43. sokakta Jenny O'Leary'nin cesedi asılmış olarak bulundu." Birden adamın yanaklarındaki renk uçtu. Dizleri çözüldü. Ayakta durabilmek için bir yerlere tutunmaya çalıştı. Başı dönerken birinin acı bir şekilde küfrettiğini duydu. Bir koltuğa oturtuldu ve dudaklarına bir bardak dayandı. "Bunu iç," diye emretti Eve. O da çok sarsılmıştı. "Hepsini iç ve kendini topla. Çünkü eğer düşüp bayılırsan seni düştüğün yerde bırakırım." Bu istediği etkiyi yaratmıştı. Adamın başı dikildi. "Ben çok iyiyim. Sadece bir dakika şoka girdim." "Onu tanıyordun." "Elbette onu tanıyordum. Bir zamanlar Rourke'la yakındılar. Ve o şimdi öldü." Eve'in sesi dümdüzdü. Ama Somerset'in yüzünü inceleyip iyi olduğuna karar verdikten sonra kalp atışları tekrar düzene girmişti. "Attığın her adımı bana anlatabileceğini umarım. Nereye gittin, ne yaptın, kimi gördün, kiminle konuştun, kaç tane lanet olasıca elma aldın. Şu anda dünyadaki en iyi arkadaşın benim. Eğer Durum buysa Teğmen, avukatımı çağırmak istiyorum.
Harika.
Çok güzel. Neden her şeyin içine etmeyelim, değil mi? Odanın içinde dört dönüyordu. Beni dinle. Seni korumaya çalışıyorum çünkü Rourke için önemlisin. Sana karşı kanıtlar sadece ikinci derece ama giderek çoğalıyor. Medyanın baskısı olacak. Bu da departmana baskı gelecek demektir. Savcı yardımcısı birini suçlamak isteyecek. Senin hakkında biriken kanıtları görecek ve seni sorguya alacak. Seni tutuklamak için yeterli değil elindekiler. Henüz. Eve durdu ve cümlenin ortasında kaşlarını çattı. Ama savcı yardımcısı işin içine karışınca beni bu dosyadan alacakları kesin. Her şekilde önümüzde topu topu sadece bir hafta var. Ondan sonra büyük bir ihtimalle başka bir polisle uğraşacaksın. Somerset bunları düşündü ve başını salladı. Tanıdığın şeytanla devam etmek daha iyidir. Eve onaylar gibi başını salladı ve kayıt cihazını çıkarıp aralarındaki masanın üzerine koydu. O zaman hadi başlayalım. Elma aldım. Bu arada adamın neredeyse gülümsediğini görmek, Eve'in şaşırarak gözlerini kırpmasına neden oldu. Elmalı pay yaptım. Harika, dedi Eve. 90 dakika sonra Eve başı çılgınca ağrıyarak diskleri ofisine götürdü. McNabb masasında ayakları çiçek desenli çorapları görünecek şekilde masaya dayanmış otururken görünce neredeyse inledi. Rahat ol dedektif, burayı evin kabul et. Eve sözlerini vurgularcasına adamın ayaklarını masasından sertçe aşağıya itti. Kusura bakmayın Teğmen, biraz mola vermiştim. Duvara dayandım McNabb. Bu da senin poponun benimkiyle birlikte dertte olduğunu gösterir. Küçük molalar için zamanımız yok. Peabody nerede? Bu şatodaki odalardan birinde son kurban hakkında araştırma yapıyor ve diğer resmi işleri takip ediyor. Söylesenize Teğmen, her zaman bu kadar ciddi ve işine bağlı mıdır, yoksa üniformasını çıkardığında bunu da biraz olsun üzerinden atıyor mu? Eve, oto aşçıya doğru yürüdü ve bir kahve söyledi, sıcak ve sütsüz. Memur Peabody'nin üniformasını üzerinden çıkartmayı mı düşünüyorsun McNabb? Hayır, hayır. Genç adam yerinden öyle bir hızla fırladı ki kulaklarındaki gümüş çubuklar birbirine çarparak müzikal bir ses çıkardılar. Hayır, dedi McNabb üçüncü kez. Sadece merak ettim. O benim tipim değil. O zaman neden bu yersiz sohbeti kesip işimize bakmıyoruz? McNabb, Eve'in arkasından gözlerini devirerek baktı. Anlayabildiği kadarıyla bu kadınların her ikisi de sonuna kadar kurallara uyuyordu. Rourke'un yolladığı bilgisayarlar inanılmaz diye başladı. Programları yükleyip çalıştırmam biraz zaman aldı. Bu sabah gelen çağrılar için otomatik arama ve iş sürme yaptırıyorum. Aa, bu arada neredeyse unutuyordum. Siz yokken birkaç tane ileti geldi. McNabb yeniden dinleme düğmesine bastı. Nadine Furst en kısa zamanda görüşmek istiyor. Ve Mavis. Soyadını bırakmadı, bu akşam uğrayacağını söyledi. Kişisel haberleşmeme bu kadar ilgi gösterdiğin için çok teşekkür ederim. McNabb bu iğneleyici lafları dikkate almadı. Sorun değil. Bu Mavis arkadaşınız mı? Evet ve de seni tek eliyle parçalayabilecek bir adamla birlikte yaşıyor. Peki, o zaman onu unuturuz. Öyleyse ben beklerken öğle yemeği yiyebilir. Bilgisayar yüksek sesle sinyal verince cümlesini tamamlayamadı. Hemen masanın başına geçti ve saçlarını omzuna doğru attı. Makineden kağıtlar çıkarken uzun bir ıslık çaldı. Akıllı herif, çok akıllı. Dalgaları bir sürü yerden defalarca geçirmiş. Zürih, Moskova, Tanrı aşkına Des Moines, Regis 6 gezegeni, Ütopya uzay istasyonu, Birmingham, buna bayılacaksınız. Eve, McNabb'in gözlerinde Fini'de her zaman gördüğü tapınma pırıltısını gördü ve bunun EAD'de çalışmanın yan etkilerinden biri olduğunu anladı. Dalgaların nerelere zıpladığıyla ilgilenmiyorum McNabb. Bana gerekli olan nereden bağlanmış oldu? Geliyor. Teknoloji bile sabır istiyor. New York. New York'tan geliyor. Söylemiştiniz Teğmen. Çabuk ol. Bana adresi bul. Çalışıyorum. Ellerini arkasında Eve'in durduğu yere salladı. Bana biraz zaman verin. Bu arada çok güzel koktuğunuzu söylemeliyim. Yayın New York City'den yapılmış. Bölgeyi bul.
İzleme devam ediyor. Tahmini tamamlama süresi 8 dakika 15 saniye.
Başla. Bir hamburger yiyebilirim. Oto aşçınızda var mıdır?
Eve sinirlenmemek için kendini tuttu.
Nasıl olsun istersin?
Az pişmiş. Bol hardallı, ekmeği haşhaşlı olsun. Yanında makarna salatası ve bir fincanda o sizin muhteşem kahvenizden.
Eve derin bir nefes aldı ve bıraktı.
Bu kadar mı? Diye sordu şeker gibi bir sesle.
Tatlı istemez misin?
Madem sordunuz, o zaman...
Teğmen,
Peabody hızla odaya girdi.
Son kurban hakkındaki bilgileri hazırladım.
Mutfakta konuşalım Peabody. Dedektifin öğle yemeğini hazırlayacağım.
Peabody'nin McNab'e fırlattığı öldürücü bakışa adam sırıtarak cevap verdi.
Finney'in dönmesine ne kadar var? Diye sordu Peabody.
102 saat ve 23 dakika. Ama sayan kim?
Eve, oto aşçıyı McNab'in isteklerine göre programladı.
Neler buldun?
Kurban Shannon Havalimanı'ndan dün saat 4'te ayrılmış. Kennedy, Europa'ya öğlen saat 1'de gelmiş. Palas'a saat 2'de varmış ve parası önceden ödenmiş bir suite yerleşmiş. Suite'in rezervasyonu Rourke Endüstrileri tarafından yapılmış ve bedeli oradan ödenmiş.
Lanet olsun.
Saat 4'te otelden ayrılmış. Onu otelden alan taksiyi bulamadım. O sırada çalışan kapı görevlisinin adını aldım. Bir saat sonra görevde olacakmış. Kurban odasının anahtarını resepsiyona bırakmış ve bir daha hiç almamış.
Odasına girişi durdur. İçeri hiç kimse girmesin. Biz gidene kadar kapıda durması için üniformalı bir polis ayarla.
Bunu hallettim bile.
Eve, McNab'in öğle yemeğini çıkardı.
Kendine yiyecek bir şeyler al. Uzun bir gün olacak.
Peabody hamburgeri kokladı.
Galiba McNab'de damak zevki var. Ben de bunlardan bir tane alacağım. Siz de ister misiniz?
Sonra, dedi Eve ofise doğru yürürken. Elindeki tabağı McNab'in önüne masaya bıraktı.
Durum nedir?
Bölgeyi buldum. Şimdi sektörü arıyorum. Yaklaşıyoruz.
McNab hamburgeri tek eliyle tutarak kocaman bir ısırık aldı.
Tanrı bizi seviyor, diyebildi ağzı dolu dolu. Bu gerçek dana eti değilse ben de Fransızım. Anne sütünden bile daha güzel. Bir ısırık ister misiniz?
Almayayım.
McNab, o küpeler kulağına ağır gelmiyor mu? Onlar çoğaldıkça yana yatık yürümeye başlayacaksın.
Modanın yüksek bir bedeli var.
İşte geliyor. Bölge 5.
Evet evet. Sektör AB.
Yüzüklerle dolu elini masanın üzerine yayılmış haritanın üzerinde gezdirdi.
Bu bizi, parmaklarını haritanın üstünde dolaştırdı ve durdu.
Bizi buraya getiriyor.
Buraya, dedi bakışlarını Eve'e kaldırırken. Bu inanılmaz dana etinden hamburgeri yerken oturduğum bu noktaya.
Bir yanlışlık var.
Tekrar ararım ama bu yayının buradan, bu evden ya da bahçesinden yapıldığını söylüyor. Bu ev bütün bir sektörü kapsıyor.
Eve, tekrar ara diye emretti ve sırtını adama döndü.
Tamam efendim.
McNab, bu ünitenin hata yapma olasılığı nedir?
Adam, kravat niyetine taktığı kırmızı kurdeleyle oynadı.
%1'den daha az.
Eve, dudaklarını sıkarak sırtını döndü.
Bunu bir süre saklaman mümkün mü acaba? Bu konuyla ilgili bilginin merkeze ben bu soruşturmanın başka bir yönünü araştırana kadar gitmesini istemiyorum. Bunu yapabilir misin?
McNab onu izleyerek yerine oturdu.
Bu dosyanın sorumlusu sizsiniz Dallas. Siz ne derseniz ben onu yaparım. Bu tür veriler çok karışıktır. Çok kolay kaybolur. Kaybolduğunda yeniden bulunması zor olabilir.
Çok teşekkürler.
Ben de hamburgere teşekkür ederim. Yeniden inceleyip ne çıktığına bakacağım. Finney her zaman sizin çok iyi olduğunuzu söyler ve onun yanıldığını hiç görmedim. Eğer siz bir yanlışlık var diyorsanız belki de vardır. Eğer hakikaten bir yanlışlık varsa ben de onu bulurum, merak etmeyin. Ben de kendi işimde çok iyiyimdir.
Buna güveniyorum.
Peabody?
Efendim?
Şimdi geldim.
Peabody elinde tabakla odaya girdi. Eğer çok açsan onu paket yapıp yanına al. Zamana karşı yarışıyoruz. Mola bitti.
Bana bir dakika.
Eve arkasını dönüp yürüyünce Peabody'nin lafı yarım kaldı. Elindeki tabağı McNabb'in önüne bıraktı.
Afiyet olsun.
Teşekkürler. Görüşürüz Bayan Vücut. Peabody dönüp ona dik dik bakınca McNabb kaşlarını oynattı. Genç kadın sert adımlarla odadan çıkınca da derin bir iç çekti. Hakikaten endamı çok güzel diye mırıldandı. Sonra da kollarını sıvadı ve işine geri döndü. 12. ayrımın sonu. Sayfa 156. Devamı 13. ayrımda.